Vahiy 14. bölüm değişik olayları içermektedir. Bu ara dönemde Siyon dağındaki kuzuyu görürüz. Müjde iştiriz, canavarın işaretini alınlarda ve Babil'e gelen yargıyı görürüz. Rab'de ölenlerin yüceltilişini ve Armagedon savaşının hazırlığını da yine Vahiy 14. bölümde izlemekteyiz. Bu bölüm 7 eylemin geçiş bölümüdür. 6 ve 7. eylemlerin arasına giremezdi çünkü orada 2 canavar vardır. Elbette onların Siyon'u ikizler gibi birlikte düşünmeleri gereklidir çünkü ayrılmaları olanaksızdır. Dolayısıyla bu ara dönem kitabın sırasında 7. eylemi yani 7. borazanı izlemektedir. Olaylar bir görümler demeti değildir. Belli ki bir mantık ve tarih sırası izler. Daha önceki 2 bölümde geçen olayları daha iyi kavramamız için bu bölümde dikkatimize sunulan diğer bazı olaylar da bulunmaktadır. Belirtildiği üzere bu dünya tarihinin en zor günü ve en karanlık saatidir. Cehennemin tatili gibidir. Düşünen herkesin şunu sorması gerekir. Tanrı'nın halkı bu dönemi nasıl atlatacak? Onlara karşı olan tüm olaylara karşın sona dek Rab'be sadık kalabilecekler mi? İşte bunun yanıtı ise bu bölümdedir. 144 bin koyun ile başlayan çoban kuzu olarak onlarla özdeşleşir. 143 bin değil, 144 bin koyun bulunduğuna ve hiçbir koyunun kaybolmadığına dikkat etmeliyiz. Rab onları kurtarmıştır, mühürlemiştir ve korumaktadır çünkü o yüce çobandır. Bu koyunlar bizim bulunduğumuz ahıldan farklı bir yerdendir ve iyi çoban onları büyük sıkıntı döneminden çıkartacaktır. Bu bölüme başlarken önümüzdeki resim budur. İki canavarın değil de kuzunun son sözü söylediğini bilmek gerçekten cesaret vericidir. O ejderha gibi konuşan kuzu değil, Rab İsa'nın kendisidir. Son sözü o söyleyeceğine göre büyük sıkıntı döneminde dünyanın önemli ticari, politik ve dinsel başkenti olarak Babil yıkılacaktır. Canavarın izleyicileri de yargılanacaktır. Büyük sıkıntı döneminde Mesih'e ait olan birçok kişi şehit olacaktır ama kaybetmeyecek, tersine kazanılacaklardır. 19. bölümde kuzunun yeryüzüne döndüğünde görürüz. Sabah yaklaşmaktadır, karanlık kaybolacaktır. Onun kanatlarındaki iyileşme ile birlikte doğruluğun güneşi doğacaktır. Şimdi birlikte bu 144 bin kişiye bakalım. Vahiy 14. bölüm 1. ayette sonra kuzunun Siyon dağında durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144 bin kişi vardı. Alınlarında kendisinin ve babasının adları yazılıydı der. Gördüm dediğine göre Yuhanna halen bu olayları izlemektedir. Kuzu olarak ifade edilen 5. 6. 7. 12. ve 13. bölümlerde gördüğümüz gibi Rab İsa Mesih'tir. Siyon dağı da Yeruşalim'dir. Bunun İsrail'de olan Yeruşalim'den başka bir yer olduğunu düşünmenin pek bir anlamı yoktur. Bu ayet yeryüzünde 1000 yıllık krallığı başlatacak sakin bir görünümü resmetmektedir. Rab İsa Mesih Yeruşalim'den krallık edecektir. Bizzat Tanrı orayı büyük kralın kenti diye adlandırır. 2. Mezmur 6. ayette ve ben kralımı kutsal dağım Siyon'a oturttum diyor. Babanın isteği Rab İsa Mesih'i Yeruşalim'de ve özellikle Siyon dağında Davut'un tahtına yerleştirmektir. Burada geçen 144 bin kişi kanımca 7. bölümde mühürlenmiş olanlardır. 3 Yahudinin fırından sağ çıkması gibi bunlar da büyük sıkıntı dönemini atlatanlardır. Yani bu sıkıntıdan sağ kurtulanlardır. Kuzunun onlarla birlikte Siyon dağında durduğuna dikkat edin. O kuzu olduğu kadar çobandır. 144 bin ile başladığını ve büyük sıkıntı döneminden de 144 bin ile çıktığını anımsamalıyız. Bir tanesi bile kaybolmamıştır. Vahiy 14. bölüm 2 ve 3. ayetlerde gökten gürül gürül akan suların sesini, güçlü gök gürlemesini andıran bir ses işittim. İşittiğim ses lir çalanların çıkardığı sese benziyordu. Bu 144 bin kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi diyor. Duydum sözüyle Yuhanna sadece izlemediğini aynı zamanda duyduğunu da dile getirir. 144 bin kişi 1000 yıllık dönemdeki göksel koroya katılmaktadır. Bilmiyorum 144 bin kişinin oluşturduğu bir koroyu dinlediniz mi? O ana dek cennet ve yeryüzü arasında bir ahenk ve uyum yoktu. Ancak şeytanın hükmü sona erdiğinden bir uyum ve ahenk yeniden sağlanmaktadır. Tanrı'nın kendi cennetinde bulunması ve 1000 yıllık dönemde dünyadaki herkesin hakkının sağlanacağı konusunda söylenen de budur. Duyduğum, işittiğim ses lir çalanların çıkardığı sese benziyordu diyor. Tanrı 144 bin kişi yeryüzünde Siyon dağında bu lileleri çalanları cennete yerleştirmiştir. Bu noktada burada yeryüzündeki bin yıllık dönemin resmedildiğini anımsayın ve onlar yeryüzünde yaşayacaklardır. Kurtulmamış olanlar yeryüzünde olmayacaklardır. Bu ezgiyi başka hiç kimsenin öğrenmediğini okuyoruz. Ancak kurtulanlar Tanrı'ya ezgiler sunabilir. Kurtulmamış birinin Tanrı'ya ilahiler söylemesi ikiyüzlülük olur. 107. mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rabbe şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabbin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları der. Kurtulmuş olanlardan başkası Tanrı iyidir demez. Tanrı'nın iyi olduğunu söylememiz gerekir. Bin yıllık dönemde gök ve yer arasında güzel bir uyum sağlanmaktadır. Bu 13. bölümde canavarların olduğu ortamda gökyüzüne karşı olan başkaldırıya karşı bir durumdur. Burada kuzunun yönetimi altında her şey sakindir. Vahiy 14. bölüm 4 ve 5. ayetlerde kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler. Tanrı'ya ve kuzuya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Kusursuzdurlar diyor. Kendilerini kadınlarla lekelemeyenler pak kişilerdir. Bu ne anlama gelir? Açıkçası bu beni düşündürüyor. Gerçek ya da ruhsal bir anlamı olacağı gibi ikisi de mümkün olabilir. Büyük sıkıntı benzeri görülmemiş bir acı çekme dönemidir. 144 bin kişi bu dönemi geçmiştir. Anormal zamanlar anormal durumları gerektirmektedir. O yüzden evlenmiyorlardı. Yeremya 16. bölümde şöyle okuruz. Rab bana şöyle seslendi. Kendine karı alma, burada oğulların kızların olmasın. Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve anne babaları için Rab diyor ki, ölümcül hastalıktan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak. Rab İsa Mesih büyük sıkıntı döneminde anne olacaklara Matta 24. bölüm 19. ayette şöyle seslendi. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Günümüzde evlilik onurlu ve teşvik edilen bir anlaşmadır. Bununla birlikte Tanrı'nın Nuh'a çoğalıp yeryüzünü doldurmaları şeklindeki emrini aşırı nüfus artışı ile boğuşan ve sonu yaklaşan dünyamıza uygulamakta zordur. Büyük sıkıntı döneminde seks ve ahlaksızlık yaygınlaşacak. 144 bin kişi kendilerini o dönemin ahlaksızlıklarından koruyacaklardır. Zinayı ruhsal anlamda düşünürsek eski antlaşmada puta tapmak zina olarak sınıflandırılmıştır. Bilinen örnek ise Hezekiel 16. bölümde Tanrı'nın İsrail'i zina ve fuhuş nedeniyle suçlamasıdır. 144 bin kişi büyük sıkıntı döneminde kendilerini canavara ve simgelerine tapmaktan da uzak tutacaktır. Bu nedenle kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir ifadesiyle hem gerçek hem de ruhsal anlamdaki paklık anlatılmaktadır ve bu da oldukça mantıklıdır. Romalılar 11. bölüm 15 ve 16. ayetlerde çünkü onların reddedilmesi dünyanın Tanrı ile barışmasını sağladıysa kabul edilmeleri ölümden yaşama geçiş değil de nedir? Hamurun ilk parçası kutsalsa tümü kutsaldır. Kök kutsalsa dallar da kutsaldır der. İsrail ve özellikle 144 bin kişi ilk olacaklardır. Bence bin yıllık krallık döneminde İsrail'in özel bir yeri olacaktır. Onlar 19. bölümde de gördüğümüz gibi kuzu krallığını kurmaya gelirken özel bir görev alacaklardır. Ağızlarından yalan bir söz çıkmadı diyor. Burada kastedilen sahte mucizeleri kullanan canavarın büyük yalanına ortak olmadıklarıdır. Onun yoluna inanmadılar. Rab İsa'nın mümkün olsaydı seçilmişleri bile kandırırlardı sözünü anımsatmak istiyorum. Ancak onlar kanmamışlardır. Ve suçsuzdurlar diyor. Büyük sıkıntı döneminde arındıkları için mi suçsuz ya da kusursuzdurlar? Hayır. Suçsuzdurlar çünkü Mesih'in doğruluğunu giyinmişlerdir. Ben de cennete öyle gideceğim. İyi olduğum için değil çünkü iyi olmadığımı biliyorum. Siz de iyi değilsiniz. Hiçbirimiz de iyi değiliz. Bunu iyice bilmeliyiz. Her ikimiz de Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuş olan günahkarlarız. Eğer onun bu lütfuna sığındıysak Mesih'in doğruluğunu kuşanmış oluruz. Ancak o zaman suçluyken suçsuz durumda oluruz. Bizim suçluluğumuzu İsa Mesih üzerine alıyor ve onun suçsuzluğu bize sayılır. İşte bu Tanrı'nın büyük lütfudur.
Sonsuza dek kalıcı olan bir müjde vardır ve bu müjde de duyurulacaktır.
Vahiy 14. bölüm 6 ve 7. ayetlerde şöyle yazar. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oymağa, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. Tanrı'dan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının. Başka bir melek diyor, Tanrı'nın yeryüzü ile ilgili iletişim biçiminde kökten bir değişikliği gösterir bu. 8. 9. 15. ve 17. ve 18. ayetlerde söze edilen diğer meleklerin ilkidir bu. Çağımızda müjde sadece insanlar tarafından duyurulmuştur. Melekler de müjdeyi duyurmak ister ancak buna izin verilmemiştir. Büyük sıkıntı döneminin başında 144 bin kişinin de gösterdiği gibi Tanrı'nın elçileri insanlardır. Doğaüstü gücü olan iki tanık bile şeytana karşı gelemiyordu ve dünyada şeytanın olduğu ortamdan uzaklaştırılmışlardı. Eski antlaşmada insanlar kadar melekler de habercilik yapmaktaydı. İbraniler 2. bölüm 2. ayette çünkü melekler aracılığıyla bildirilen söz diye okuruz. Büyük sıkıntı dönemindeki güçlükler o denli fazla olacaktır ki ancak melekler Tanrı'nın bildirilerini dünyaya ulaştırabileceklerdir. Melekler yok edilemez varlıklardır. Göğün ortasında uçmaktadır bu melek. Birkaç yıl önce buna gülüp geçen bazı kutsal kitap eleştirmenlerinde duydum. Sonsuza dek kalıcı olan müjde diyor, yani iyi haber demek olduğuna göre bu haberin nasıl olup da iyi haber sayılabileceği sorulabilir. Meleğin getirdiği haber iyi midir? Elbette Tanrı'nın çocukları için iyi, iman etmemiş olanlar için de kötüdür. Tanrı'dan korkun, ona yücelik verin diyordu. Bu sonsuza dek kalıcı olan müjdenin bildirilmesidir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabında Rab korkusu bilgeliğin başlangıcıdır der. Aslında melek Tanrı'nın halkına şunu söylemektedir. Hikmetli olun, akıllanın çünkü Tanrı'dan korkmanız gerekiyor. Babil'in yargılanışı da bildirilecektir. Bu bölümde Tanrı vahide görülecek olanları tekrar eder. Ancak izleyeceği program hakkında da ipucu vermektedir. Vahiy 14. bölüm 8. ayette ardından gelen ikinci bir melek yıkıldı. Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı diyordu diye yazar. Evet, burada melek yıkıldı, Babil yıkıldı der. İkinci melek önden giderek bu olay geçmişte olmuşçasına haber vermektedir. Oysa henüz olmamıştır. Orijinal Yunanca'da yıkıldı sözü dinsel bir geniş zaman kipindedir. Tanrı geleceği anlatırken herhangi bir olay olup bitmiş gibi konuşmaktadır. Çünkü olacağı olup bitmiş olaylar kadar kesindir. Büyük sıkıntı döneminde Babil kenti yeniden yapılacaktır. Yeşaya 13. bölümde bu konu irdelenir. Bence Babil tam aynı yerde olmasa da yeniden inşa edilecek ve gelecekte Yeşaya'da bildirilen yargıya uğrayacaktır. Eski antlaşma peygamberleri de bu konuya değinmektedir. İlk önce Yeremya 51. bölüm 7. ayete bakalım. Babil Rabbin elinde bir altın kaseydi. Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, bu yüzden çıldırdılar der. Eğer dünyadan yeterince uzaklaşıp geriye bakabilseydiniz, insanlardan ve uluslardan memnun olmazdınız. Yeşaya da şu peygamberlikte bulunuyor. Yeşaya 13. bölüm 11. ayette. Rab diyor ki, kötülüğünden ötürü dünyayı suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım. Bu da Tanrı'nın öfkesine yol açmaktadır. Yeşaya 13. bölüm 19. ayette ben Tanrı Sodom ve Gomorra'yı nasıl yerle bir ettimse, kildanelerin yüce gururu, krallıkların en güzeli olan Babil'i de yerle bir edeceğim der. Burada Babil'in yargılanması söz konusudur. Büyük sıkıntı dönemini kısmen ya da tamamen yaşamak zorunda kalanlar belki de canavarın işaretini kabul etmiş olanlar olacaktır. Bununla birlikte büyük sıkıntının nedenlerinden biri şeytanın serbest kalması değil, Mesih'in dünyayı yargılamasıdır. O kendisine yönelik olan bütün başkaldırıyı bastırmak için doğrudan ve kişisel olarak hareket edecektir. Vahiy 14. bölüm 9 ila 12. ayetler arasında şöyle yazar. Onları üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canavarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kasesinde saf olarak hazırlanmış Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuzlara dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adını işaretini alanlar, gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Burada eski antlaşmanın yasası olan Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren kişilere seslenilmektedir. Hatta onlar büyük sıkıntı ve bin yıllık döneme bile kurban getirip sunacaklardır. Bu bölümde canavarın yönetimi altındaki çetin dönemde kimsenin tarafsız kalmayacağı açıkça görülmektedir. Bugün bile bazı Hristiyan iş adamlarının ahlak kurallarına uymadıkları görülür. 13. bölümde görüldüğü gibi canavarın işaretini reddetmenin alternatifi açlıktı. Öte yandan ise işareti kabul edenler Tanrı'nın öfkesiyle karşılaşacaktı. Tanrı'nın kızgınlık şarabından bahsedilir. Eski antlaşmaya uyarlanan bir betimdir bu. 75. mezmur 8. ayette Rab elinde dolu bir kase tutuyor, köpüklü baharat karıştırılmış şarap döküyor, yeryüzünün bütün kötüleri tortusuna dek yalayıp onu içiyor diye yazar. Eski antlaşma peygamberleri bu konuyu ele almışlardır. Öfke kabının doluşunu gözlemlemişlerdir. Tanrı sabrından ötürü insanların günaha devam etmelerine ses çıkarmamış ve öfke kabı da dolmuştur. Bu bölümde cehennemin Mesih'e ve kutsal meleklere göründüğünü fark edersiniz. Cehennemin 24 ihtiyar tarafından görülebileceği belirtilmez. İnanlar topluluğunun yeryüzünde olup bitenlerden habersiz olduğunu mu bu durumda varsayacağız? Bana sorarsanız inanlar topluluğu büyük sıkıntı döneminde dünyada olup biteni görmeyecek, Mesih ve kutsal melekler ise görecektir. Tanrı'ya ait olanların bu dönemde yapabileceği tek şey sabırlı olup Mesih'in dönüşünü beklemektir. Rabbimiz Matta 24. bölüm 13. ayette ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır der. Bizler kuzunun kanı ile sonuna kadar dayanıp galip gelebiliriz. Rabbimiz aynı zamanda Luka 21. bölüm 19. ayette dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız demiştir. Büyük sıkıntı döneminde tüm yapacakları fırtınayı beklemek olacaktır. Şimdi büyük sıkıntı dönemine göndermede bulunan vahiy 14. bölüm 13. ayete geldik. Gökten bir ses işittim. Yaz, bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyordu. Ruh evet diyor. Uğraşılarından dinlenecekler çünkü yaptıkları onları izleyecek. Anlaşıldığı kadarıyla Tanrı'nın büyük sıkıntı dönemindeki kutsallarının çoğu yani o dönemde kurtulacak olan 144 bin kişi ile diğer uluslardan çok sayıda insan Mesih için canlarını verecektir. Söylediğim gibi bu ayet Tanrı'nın zengin ve rahat kutsalları için değildir. Çoğumuz için ölümü tercih etmek doğal bir davranış değil. Bazı zaman Paulus gibi hissederiz. Filipeliler 1. bölüm 23 ve 26. ayetlerde Paulus şöyle yazar. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Aslında bu dünyada biraz daha kalıp Tanrı'nın sözünü öğretmek isterim. Cennete gitmek için acele etmiyorum. Gördüğünüz gibi bu ayet bir cenaze töreni için, özellikle de refah içerisinde yaşamış zengin bir imanlının cenazesi için pek uygun değil. Tanrı bizi yaptığımız işlere göre kurtarmaz, ancak yaptığımız işlere göre ödüllendirir. İşlerimiz iyi ya da kötü, yücelik tahtına dek bizi izleyecektir. Şimdi benim için önemli olan bir noktaya geldik. Bu da Armagedon'un işaretleridir. Vahiy 14. bölüm 4. ayette, sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu. Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı der. Baktım ifadesi, Yuhanna'nın yalnızca duymadığını ayrıca gördüğünü de bizlere gösterir. Bulutun üzerinde insanoğlunu andıran biri oturuyordu diyor. Bu kişi İsa Mesih'tir. Bulut ise belirleyici bir işarettir. Bunun üzerine gökte insanoğlunun belirtisi görünecektir. O zaman Matta 24. bölüm 30. ayetteki yazanlar gerçekleşecek. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Öyle inanıyorum ki bulutlar cennetle ilgili bir işarettir bu noktada. Başında ise altın bir taç ifadesiyle bunun Rab İsa Mesih olduğu doğrulanır. İsa Mesih Vahiy kitabının kahramanıdır ve onun gerçek resmini elde etmek için de bu kitaba ihtiyaç vardır. Aynı zamanda keskin bir orak belirtilir ki kötülerin yargılanmasına bu işaret etmektedir. Vahiy 14. bölüm 15 ve 16. ayetlerde tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi diyor. İşte bu ayetler yeryüzündeki insanların yargılanışını dile getirmektedir. Matta 13. bölüm 40, 41 ve 42. ayetlerde deliceler nasıl toplanıp yakılırsa çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek. Onlar da insanları günaha düşüren her şeyi, kötülük yapan herkesi onun egemenliğinde toplayıp kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve dış gıcırtısı olacaktır der. İkinci sözcüğü Matta'da inanların tanıklıkta bulunmaları olarak algılandığından inanlar ekin için işçiler çıksın diye dua ederler. O nedenle bir Hristiyanın kutsal kitabın bütününü bilmesi önemlidir. Elbette insanların kurtulup sonsuz yaşama kavuşmalarını görmek istiyorum. Ancak benim işim sadece tohum ekmektir. Ekinin sahibi Mesih'tir ve biçme vakti yani yargılama çağın sonunda gelecektir. Vahide burada bize verilen resim budur. Rab İsa Mesih 2. Mezmur 7, 8 ve 9. ayetlerde şöyle der. Rabbin bildirisini ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum. Dile benden. Miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. Demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Biçme vakti geldi ifadesi İsa'nın şu sözleriyle de uyumludur. Matta 13. bölüm 39. ayette biçim vakti çağın sonudur diyor İsa Mesih. Ekinlerin olgunlaşmasına eski antlaşmada da değinilir ve şöyle der Yoel 3. bölüm 13 ve 14. ayetler. Salın orakları, ekinler olgunlaştı, gelin üzümleri çiğneyin, sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor, ulusların kötülükleri bu denli çoktur. Kalabalıklar, yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar, yargı vadisinde Rabbin günü yaklaştı. Vahiy 14. bölüm 17 ve 18. ayetlerde gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle keskin orağını uzat dedi. Yerin asmasının salkımlarını topla çünkü üzümleri olgunlaştı. Gökteki tapınak durumu inanlar topluluğuyla değil eski antlaşma ile özdeşleştirilmektedir. Keskin orak yargılamaya işaret eder. Bağ bozumu geldi sözüyle kuru üzüme benzeme ima edilmektedir. Burada Armagedon savaşı için mecazi anlamda değişme olmaktadır ve Yaşaya bu tablo için şöyle söyler. Yaşaya 63. bölüm 1 ila 6. ayetler. Edom'dan, Bosra'dan al giysiler içinde bu gelen kim? Göz kamaştırıcı giysiler içinde büyük güçle yürüyen kim? O benim. Adaleti duyuran, kurtarmaya gücü olan, giysilerin neden kırmızı? Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim. Yanımda halklardan kimse yoktu. Öfkeyle çiğnedim onları. Gazapla ayaklarımın altına aldım. Kanları giysilerime sıçradı. Bütün elbisemi kirletti. Çünkü öc alma günü yüreğimdeydi. Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti. Baktım yardım edecek kimse yoktu. Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım. Gücüm kurtuluş sağladı. Gazabım bana destek oldu. Öfkeyle halkları çiğnedim. Onları gazapla sarhoş ettim. Yere akıttım kanlarını diyor bu ayetlerde Yaşaya peygamber. Bu canlı resim Mesih'in ilk gelişine değil yargılamak için olan ikinci gelişine ilişkindir. Bu resimde Rabbin üzüm çiğnemiş gibi güzel giysisindeki kan lekesini fark ederiz. Mesih ilk gelişinde onlar için kanını akıttı ama onlar Mesih'i reddetti. Şimdi ise kötüleri ezmektedir ve akan onların kanıdır. Vahiy 16. bölüm 16. ayette göreceğimiz gibi onları İbranice'de Harmegadon, Yunanca'da ise Armagedon diye anılan bir yerde toplayacaktır. O yalnızca bir çarpışma değil, Armagedon savaşı olacaktır. Mesih geldiği zaman yeryüzündeki krallığını kurmak için Tanrı'ya karşı olan bu isyanı bastıracaktır. O ikinci mezmurdaki gibi onları demir çomakla kıracak, bir çömlekçi kabı gibi parçalayacaktır. Gördüğünüz gibi hakkında çok şey duyduğumuz, bir sineği bile incitmeyen kibar ve yumuşak İsa, Tanrı sözündeki İsa burada farklıdır. Rab İsa Mesih dünyanın hem kurtarıcısıdır hem de yargıcıdır. Yaşaya 34. bölüm 1, 3 ve 6. ayetlerde ey uluslar işitmek için yaklaşın. Ey halklar kulak verin. Dünya ve üzerindeki herkes, yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin. Rab bütün uluslara öfkelendi. Onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, boğazlanmaya teslim edecek. Ölüleri dışarı atılacak, pis kokacak cesetleri. dağlar kanlarıyla sulanacak. Rabbin kılıcı kana, kuzu ve teke kanına doydu. Yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı. Çünkü Rabbin Bosra'da bir kurbanı, Edom'da büyük bir kıyımı var der. Bu oldukça sarsıcıdır. Kuzunun değerli kanı reddedilirken Tanrı'ya karşı gelenlerin ve canavara tapınanların kanı yeryüzünü sulamaktadır bu bölümde. Bu gerçekten korkunçtur. Ezilen olgun üzümün suyunun her yöne fışkırması gibi insan da Tanrı'nın yargı teknesinin içine düşecektir. Bu kıyım zamanı olan işte hepimizin bildiği Armagedon'dur.